Ayrım 17.
Kalınını da Amerikan Voleybol Ligi'nde oynayan San Jose Nets'e yatırdı. Belki Shelly'nin kumardan vazgeçememesinin nedenlerinden biri de buydu. Allah için bu çocuklar ne yaptıklarını biliyorlardı. Para kazanmasını biliyorlardı. Belki Shelly'ye de biraz bulaşırdı. İçlerinde en zengini Willy'ydi. Sıfırdan başlayarak kurduğu finans yazılımı şirketini Microsoft'a sattığında 40 milyona yakın para girmişti cebine. Shelly gazetede okumuştu. Çocukların hiçbiri açıkça sözünü etmemişti bunu. Willy'nin en sevdiği yönü paranın tadını çıkarmasını bilmesiydi. Harbiden söylüyordu işte. Bu dünyadaki görevi iyi vakit geçirmekti. Suçluluk duygusu yok, utanç yok. Willy Yunanca bilirdi. Yunanistan'dan göç etmişti. En çok Yunanlı yazar Kazantzakis'i sever ve kendine Zorba'yı örnek alırdı. Kazantzakis'in yarattığı karakterlerden biri olan Zorba'nın hayattaki amacı, ölümü yanıp kül olmuş bir şato gibi arkada bırakmaktı. Willy hareket severdi. Ne zaman oyundan çıksa hemen öbür odaya koşar, televizyondaki maça, basketbol, futbol, beyzbol bir göz atardı. Tabii bahiste tomarla para yatırmış olduğu bir maç olurdu bu. Santa Cruz'da savaş oyunları oynanan bir eğlence merkezi vardı. Bir çiftlikti burası ve insanlar grup halinde bayrak kapmacı gibi oyunlar oynuyor, kurşun yerine boya püskürten silahlar kullanıyorlardı. İşte Willy bir keresinde o çiftliği bir günlüğüne kiralamıştı. Arabayla çiftliğe gidişini, orada çocukları toplanmış düello seyrederken buluşunu hatırlayınca gülümsedi. Shelly, 1. Dünya Savaşı'ndan kalma savaş pilotu şapkasıyla gözlüğü takmış olan Willy, bir de Vince. Ellerine silahları almış, ona kadar sayarak adım adım uzaklaşıyorlardı birbirlerinden. Hakem olan Len'in sırtında Jack'in gömleği vardı. Ve eli bahisçilerin verdiği 100 dolarlık banknotlarla doluydu. Kaçıktı bu herifler. Gördükleri her şey üzerine bahis tutuşuyorlardı. Willy'nin peşinden dışarı çıktı Shelly. Porsche'lar, Bentley'ler, Jaguar'lar dizilmiş, Len'in devasa demir kapıyı açmasını bekliyorlardı. Willy dönüp elini Shelly'nin omzuna attı. Ne de olsa samimi dostu onlar. Nasıl gidiyor Shelly? İş konusunda bir gelişme var mı? Eh işte. Sık dişini biraz dedi Willy. İşler yine açılmaya başlayacak gibi. İçimde bir his var. Sizin vadi yakında faaliyete koyulacak. Bir öğlen yemek yiyelim. İkisi yıllardır iyi arkadaştı. Willy tenis oynamayı sever, Shelly de sık sık işin inceliklerini öğretirdi ona. Willy'nin çocuklarına yıllardır gayri resmi olarak tenis hocalığı yapıyordu. Biri şimdi Stanford'un takımındaydı. Harika olur, haftaya mı? Yok, ondan sonraki haftaya. Önümüzdeki 2 hafta boyunca burada olmayacağım. Ama ay sonunda bol bol boş vaktim var. Büroda ajandama bir bakayım, yarın ararım seni. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Bir dahaki oyunda görüşürüz. Shelly bir şey söylemedi, tamam mı? Başını salladı Shelly. Tamam Willy. Hoşça kal Shelly, hoşça kal Shelly, hoşça kal Shelly, hoşça kal Shelly. Koca koca otomobiller çekip giderken bu sözler çınlıyordu Shelly'nin kulaklarında. Hepsinin arabalarıyla gecenin karanlığında kayboluşunu içinde bir sızıyla izledi. Ah nasıl özleyecekti onları, seviyordu bu çocukları be. Shelly arabasına binip büyük bir kederle evine gitti. 14 bin dolar kaybettik ha, vay anasını be. Ulan 14 bin dolar kaybetmek de yetenek ister ha. Ama mesele para değildi. 14 bin dolar umurunda değildi Shelly'nin. Umurunda olan o çocuklar bir oyundu. Oysa artık oynamaya devam edemezdi. Kesinlikle edemezdi. Aritmetik ortadaydı. Para kalmamıştı. İş bulmam lazım. Yazılım işinde olmasa bile başka bir alanda iş bulmalıyım. Belki Montreal'de yat satarım yine. Hadi be, yapabilir miyim o işi? Ayda bir olmadı 2 tane satış yapayım da tekrar at yarışlarına takılabileyim diye haftalarca otur bekle. Oysa Shelly'nin harekete ihtiyacı vardı. Son 6 ayda kumarda çok para kaybetmişti. Belki 40-50 bin dolar. Kesin bir hesap yapmaya korkuyordum. Artık para bulmanın hiç yolu yoktu. Norma maaşının yatırılması için ayrı bir hesap açtırmıştı. Her şeyi rehin vererek borç almıştı Shelly. Hem de herkesten. Oyun arkadaşları hariç tabii. Onlardan borç istemesi yakışık almazdı. Elinin altında tek bir şey kalmıştı şimdi. Imperial Valley Bankası'nın 1000 hissesi. Yaklaşık 15 bin dolar ederdi. Ama mesele Norma anlamadan nakde çevirmekti onları. Elinde sonunda anlardı kadın. Shelly de bütün mazeretleri tüketmişti artık. Ve Norma'nın sabrı taşmaktaydı. An meselesiydi yani. 14 bin dolar. Ah o son el ah. O eli kafasında tekrar tekrar yaşıyordu Shelly. Doğru oynadığından emindi. Elin iyiyse bastırırsın. Yoksa tırsın mı iş biter. Kağıtlardaydı mesele. Ama çok geçmeden dönecekti şansı biliyordu Shelly. Böyleydi bu iş. Shelly ileri görüşlüydü. Ne yaptığını biliyordu o. Delikanlılığından beri durmadan kumar oynardı. Hatta lisedeyken beyzbolda bahis oynatıyordu. Hem de ne bahis. Amma para yapmıştı o işten. 14 yaşındayken bir yerde okumuştu. Nerede olduğunu hatırlamıyordu. Herhangi bir maçta herhangi 3 beyzbol oyuncusunun toplam olarak 6 vuruş yapma şansı yaklaşık 20'de 1'miş. Shelley de 1'e 9 ya da 10 verip çok sayıda insana bahis oynatıyordu. Mantle, Musial, Berra, Pesky, Penge, Carew, Banks, McQueen, Rose ve Cullen gibiler arasından seçilen 3 oyuncunun toplam olarak 6 vuruş yapması gerektiğine inanmayı ısrarla sürdürmüştü salaklar. Salaklar. Asla öğrenememişlerdi. Belki şimdi oydu öğrenemeyen, belki salak olan oydu. Ve artık bu oyunda yeri yoktu. Yeterince paralı değildi. Yeterince gözü kara değildi. Yeterince iyi bir oyuncu değildi. Ama o kadar kötü bir oyuncu olduğuna inanmıyordu Shelley. Bu oyunda 15 yıl boyunca yerini koruduktan sonra ansızın kötü oyuncu mu oluvermişti yani? Olacak şey değildi bu. Ama belki bazı ufak tefek şeyleri değişik bir biçimde yapıyordu. Belki kağıtların kötü gelmesiydi oyununu etkileyen. Biliyordu ki en büyük günah, bütün o berbat kağıtlar gelip dururken sabırsızlık etmesi ve öyle pek aman aman bir eli yokken bastırmaya çalışmasıydı. Evet evet, kuşku yoktu buna. Kağıtlar yüzünden olmuştu. Ve elbette değişecekti kağıtlar. An meselesiydi bu. Herhangi bir oyunda. Belki bir dahakinde. Ona da iyi kağıt gelebilir. O da muazzam paralar kazanabilirdi. 15 yıldır bu oyundaydı. O bilirdi ki er geç denge sağlanırdı. An meselesiydi. Ama artık Shelley'nin elinde an kalmamıştı. Hafiften bir yağmur başladı. Ön camı buğulanmıştı. Silecekleri ve rezistansı çalıştırdı. Golden Gate gişelerinde durup 3 dolar geçiş ücretini ödedi. Ve Lombard sokağına doğru yoluna devam etti. İlerisini planlamakta başarılı değildi ama şimdi üstünde düşündükçe daha iyi anlıyordu ki hayatında çok fazla şey tehlikeye girmişti. Oyunlara devam edebilme imkanı, onuru, oyuncu olarak kendine duyduğu saygı, evliliğinin ise sözünü bile etmeye gerek yoktu. O da tehlikedeydi tabii. Norma biliyordu kumar oynadığını. 8 sene önce evleneceklerken Norma onun ilk karısıyla oturup uzun uzun konuşmuştu. İlk karısı da ondan 6 yıl önce bir Bahamalar seyahatindeki oyun maratonu sırasında 4 tane valenin çıkıp bütün servetlerini silip süpürülmesi üzerine terk etmişti Shelley'i. Shelley Norma'yı gerçekten seviyordu ve ona verdiği sözleri o anda gerçekten samimi olarak veriyordu. Kumarı bırakacağına, atsız kumarbazların toplantılarına katılacağına, maaşını Norma'ya teslim edeceğini, bütçeyi tamamen Norma'nın idare etmesine izin vereceğini. Hatta bir keresinde Shelley iyi niyet gösterisi olarak Norma'ya gidip onun seçeceği bir terapistle bu sorunu görüşmeyi bile önermişti. Bunun üzerine Norma 2 yıl önce kendisinin gittiği bir psikiyatrist seçti. Birkaç ay o adama gitti Shelley. Dangalağın tekiydi herif. Zaman kaybından başka şey değildi bu. Adamla konuştuklarının tek kelimesini bile hatırlamıyordu şimdi. Ama iyi yatırım olmuştu doğrusu. Norma'nın onun boş yere söz vermediğini anlamasını sağlayarak anlaşmalarını perçinlemişti. Aslında verdiği sözleri çoğunlukla tutuyordu Shelley. Kumarı gerçekten bırakmıştı. Artık sadece poker oynuyordu. Futbol ve basketbol üzerine bahis oynamayı bırakmış, emektar bahisçileri Sonny ile Lenny'e ve elveda demişti. Vegas'a, Verena'ya da gitmiyordu. Spor yaşamı ve İskambil oyunları dergilerine aboneliklerini iptal ettirmişti. Bahis oynamaya devam ettiği yani spor müsabakası Amerika Birleşik Devletleri açık tenis turnuvasıydı. Tenisten iyi anlardı. Yine de Sampras'a karşı McEnroe'ya oynayarak tomarla para kaybetmişti. Hem 6 ay önce Digilock batana kadar maaş çeklerini gerçekten Norma'ya teslim etmişti. Poker oynadığını biliyordu elbette Norma. Bunun için özel olarak bir miktar para veriyordu Shelley'e. Ama 5-10 dolarlık oynadıklarını sanıyordu. Ve arada bir 200 doları çıkartıp seve seve verirdi kocasına. Aslında Norma kocasının Kuzey Kaliforniya'nın en zengin ve nüfuslu iş adamlarından birkaçıyla sosyal ilişki içinde bulunmasından da hoşlanıyordu. Hem kendisi de bunların birkaçının hukuk müşavirliğini üstlenmişti. Yalnız Norma'nın bilmediği iki şey vardı. İlk olarak oyunlarda ne kadar para döndüğünü bilmiyordu. Bu konuda çok tedbirliydi oğlanlar. Asla masaya nakit konmazdı. Çeyrek 25 dolar, yarım 50 dolar ve teklik 100 dolar adını verdikleri fişlerle oynarlardı. Zaman zaman birinin çocuğu gelip birkaç el seyrederdi oyunu. Ama ortada gerçekten ne kadar para döndüğüne dair hiçbir şey anlayamazdı. Bazen Norma oyunculardan ya da onların karılarından biriyle karşılaşınca, mesela düğünlerde, kilisede, sünnet törenlerinde falan, aslında kumarda ne kadar büyük riske girmekte olduğunu öğrenecek diye ödü kopuyordu Shelley'nin. Ama oğlanlar ser verip sır vermezlerdi. Hiçbiri ağzından bir şey kaçırmamıştı o ana kadar. Allah onlardan razı olsun. Kimsenin sözünü etmediği ama herkesin bildiği kurallardan biriydi bu. Norma'nın bilmediği öteki şey ise Shelley'nin poker hesabıydı. İlk evliliği sırasında Shelley 60 bin dolarlık sermaye yapmıştı. Bilgisayar yazılımı satışında süperdi o aralar. Yani canı çalışmak istediği aralar. Evlenirken 20 bin dolar getirtmişti ortaya. Ama bir de 40 bin dolarlık poker hesabı vardı. Ve Wells Fargo'daki hesabında Norma'dan saklı tutuyordu bunu. O 40 bin doların sonsuza dek elinde kalacağını, kaybettikçe açığını oradan kapatabileceğini sanmıştı. Öyle de olmuştu 15 yıl boyunca, bu oyuna kadar. Bu sefer çok ağırdı Shelley'nin kaybı. Kumarda para yavaş yavaş yükselmişti. Shelley hafiften itiraz etmişti bu artışlara. Ama fazla bir şey söylemeye de utanıyordu. Herkes arttırmak istiyordu, yoksa tadı çıkmıyordu oyunun. Arada bir kaybetmek de bu işin tuzu biberiydi. Ama gel gör ki öbür çocuklarda çok para vardı. Shelley'e çok yüksek görünen meblağlar onların gözünde para bile değildi. Ne yapabilirdi Shelley? Gururunu ezip şöyle mi deseydi yani? Kusura bakmayın çocuklar, benim sizinle oynayacak param yok. Ben çok yoksulum, çok ödleyim. Size ayak uyduramayacak kadar başarısız bir herifim işte. Ölürdü de demezdi bunları Shelley. Ama işte erimişti poker fonu. Kala kala bir 4000 dolar kalmıştı. Neyse ki Norma hiçbir zaman öğrenememişti o 40.000 doları. Yoksa çoktan çekip gitmiş olurdu. Norma kumardan nefret ediyordu. Çünkü kendi babası ailenin oturduğu evi borsada kaybetmişti. Adam poker oynamıyordu. Kilisede papaz yardımcısıydı zaten. Baston yutmuş gibi duran tatsız tutsuz bir herif. Ama borsada oynuyordu. Ha borsa ha poker, ne fark eder? Borsanın poker oynamaya götü yemeyen ödlekler için olduğunu düşünürdü hep Shelley. Kafasını toplamaya çalıştı. Acele 10.000 dolar lazımdı ona. Yalnız 4 günlüktü verdiği çek. Ne yapıp edecek? Bir şekilde bulacaktı parayı. Norma 2 hafta süreyle uyanmasa yeterdi ona. Biliyordu Shelley. Kesinlikle biliyordu. Hem de hayatında çok az şeyi böyle bir kesinlikle bilmişti. Bir oyunluk daha para bulabilirse bir dahaki sefere şansı dönecekti. Büyük bir voli vurabilir, her şey yine yerli yerine otururdu. Shelley sabah 5.30'da eve vardığında ne yapacağını çoktan karar vermişti. En iyi çare, tek çare İmperyal Bankası hisselerinden bir kısmını satmaktı. 3 yıl kadar önce villa almıştı İmperyal Bankası'nı ve Shelley'e içeriden tüyo vererek bankanın kesinlikle başarılı olacağını belirtmişti. 2 yıl sonra bankanın hisseleri halka açıldığında yatırımını en az 2 katına çıkaracağını söylüyordu. Will, Shelley'de evliliğine kattığı 20.000 dolar ihtiyat akçesiyle tuttu 1000 hisse aldı. Şirket içinden aldığı tüyoyu ve Willy ile birlikte kazanacakları parayı da horoz gibi kabara kabara anlattı Norma'ya. Lakin Shelley yanlış zamanda yanlış yerde bulunma rekorunu kimselere kaptırmamaya kararlıydı. Bu sefer de yatırım ve kredi skandalı patlak verdi. Will'in bankası çok zor duruma düşmüştü. Borsada hisseler 20 dolardan alıcı bulurken 11'e iniverdi. Bu aralarda 15'ten satılıyorlardı. Shelley bu zararı sineye çekti. Biliyordu ki Willy de epey kaybetmişti. Yine de zaman zaman bu olanlara takıldığında bir kere olsun, bir tek kerecik olsun niye kâra geçmediğini merak ediyordu. Neye elini atsa boka batıyordu. Borsacısı öğle arayabilmek için 6'ya kadar uyumadı. Hisselerini piyasa fiyatından satmasını söyleyecekti ona. İlk başta yalnızca 650 hisse satmayı planlamıştı. Ona gereken 10.000 doları çıkarırdı bunlar. Ama telefonda konuşurken 1000 hissenin 1000'ini de satmaya karar verdi. Böylece 10.000 dolarla borcunu ödeyeceği gibi son bir kez oynayabilmek için de 5.000 doları olacaktı cebinde. O gıcırtılı sesiyle sordu Earl. Seni arayıp satışı teyit ettirmemi istiyor musun Shelley? Evet evet, bütün gün evde olacağım. Kesin meblağı bilmeliyim. Ha bir de acele tarafından olsun ve sakın çeki bizim hesabı postalama. Bak bu çok önemli. Çeki postalama. Sende kalsın. Ben bir ara uğrar alırım. Her şey yoluna girecek diye düşündü Shelley. 2 haftaya kadar bir dahaki oyundan sonra kazandığı parayla hisselerini geri alırdı. Norman'ın da ruhu bile duymazdı. Keyfi yerine gelmişti. Dibi dibi dibi daha, daba daba daba diye usulca ıslık çalarak yatağa girdi. Uykusu hafif olan Norma, poker gecelerinde hep yaptığı gibi misafir odasında uyuyordu. Shelley rahatlamak için Profesyonel Tenis Turnuvası dergisini karıştırdı biraz. Sonra telefonun sesini kapattı. Norma kalkıp hazırlanırken sesini duymamak için kulaklıklarını taktı. Ve ışığı söndürdü. Şansı yaver giderse öğleye kadar uyurdu artık. Sendeleyerek mutfağa gidip kendisine kahve koyarken saat 1'di. Telefonun sesini açtığı anda çalmaya başladı. Carol'du arayan, Norma'nın arkadaşı. O da aynı büroda avukattı. Selam Carol, Norma'yı mı arıyorsun? Gideli çok oldu. Büroda değil mi? Bak Carol, iyi ki aradın. Justin'in evden ayrıldığını duydum. Norma senin çok sarsıldığını söyledi. Senin gibi bir kadını terk etmek için salak olmak lazım. Ama asla senin klasında değildi o. Arayamadığım için kusura bakma. Ama şimdi fırsat bulduk işte. Bir yemeğe ne dersin? Bir içkiye. Başını koyacak bir omza. Carol'ın acil intikam operasyonu için onu götürdüğü günden beri ateşli biz fantezileri kuruyordu Shelley. Carol, sağ ol Shelley dedi buz gibi bir sesle. Ama sosyal ilişkiyi ertelemek zorundayım. Profesyonel nedenlerle aramıştım. Nasıl yani? Dedim ya Norma yok. Shelley, ben zaten seni aramıştım. Norma'yı değil. Norma yasal vekili olarak kendisini temsil etmemi istedi. Tabii aramızdaki küçük kaçamağı düşününce biraz biçimsiz bir durum ama Norma böyle istedi ve onu kırmam mümkün değildi. Şu safhada diye hızlı hızlı profesyonel bir tonda konuşuyordu Karen. Müvekkilem ayrılmanız için gerekli evrakı tanzim etmemi istemiş bulunuyor. Ben de ondan aldığım vekaletle bu akşam saat 7'ye kadar evden gitmeniz, yani temelde gitmeniz gerektiğini bildiriyorum. Norma bir daha şahsınızla doğrudan irtibat istemiyor. Onunla konuşmaya çalışmayacaksınız Bay Merriman. Kendisine verdiğim tavsiye doğrultusunda aranızda gerekli olan her türlü muamele tarafımdan, yani karınızın avukatı tarafından yerine getirilecektir. Kes şu hukuk zımbırtısını Carol. Altıma yatmış Yosman'ın fanfin fonundan mı korkacağım ulan ben? Adam gibi konuş. Ne bok dönüyor böyle? Bay Merriman, müvekkilimin verdiği talimat uyarınca fax aygıtınıza bakmanızı tavsiye edeceğim. Sorduğunuz bütün soruların cevaplarını oradan anlamak mümkün. Sizin için bile. Unutmayın, elimizde mahkeme emri var. Bu akşam 7'ye kadar size mühlet. Ha, bir şey daha Bay Merriman. Müsaadenizle şahsi bir mülahazamı nakledeceğim. Dallamanın tekisiniz. Büyüyünüz artık. Bu sözle birlikte telefonu çarparak kapattı Karen. Bir dakika kadar kulakları çınladı Shelley'in. Fax aygıtına koştu ve dehşet içinde gördü ki o sabah adına yapılan borsa işlemlerinin bir kopyası sarkıyordu Fax'tan. Hem de Shelley'nin ertesi gün gelip çeki alabileceğini bildiren bir notla birlikte. Onun da altında daha beteri vardı. Shelley'nin Wells Fargo'daki gizli poker hesabını gösteren bir belgenin fotokopisi. Norma buna iliştirdiği not kağıdına özlü bir ifadeyle şöyle yazmıştı. Demek görmemi istemiyorsun ha. Şimdi oturup pisliğini nasıl temizleyeceğini düşün. Her şey bitti artık. Shelley derhal borsacısını aradı. Earl ne bok yedin lan sen? Teyit için beni aramanı söylemiştin. Yaktın ulan beni. Ağır ol oğlum dedi Earl. Teyit için evden aramamı söyleyen sendin. 7.15'te sattık. Sekreterim 7.30'da aradı. Telefona karın çıkmış. Sekreterim de mesajı ona iletmiş. Karın bürosuna fakslamasını istemiş. Sekreterim nereden bilsin karına söylemeyeceğini? Unutma, hisse senetleri ortak hesaptaydı. Karından gizleyecek miydik? Senin 15 bin dolarlık kıçı kırık hesabın için ruhsatımdan mı olayım yani? Shelley kapattı telefonu. Başı dönüyordu. Olup bitenlere bir anlam vermeye çalıştı. Telefonla teyit etmelerini hiç istemeyecekti. Ah o batasıca kulaklıklar. Norma hisseleri sattığını öğrenince bütün o kağıtları karıştırmıştı anlaşılan. Ve tabii Wells Fargo hesabını bulmuştu. Artık her şeyi biliyordu. Artık her şey bitmişti. Shelley Norman'ın faksını bir daha okuyup avaz avaz bağırmaya başladı. Sikim lan böyle işi. Sonra paramparça etti faksı. Tekrar mutfağa giderek kahvesini ısıttı ve Chronicle'ın sabah baskısını açtı. Eleman ilanlarına bakma zamanı gelmişti. Yalnız artık sadece iş değil, dayalı döşeli bir daire de bulması gerekiyordu. Ama kent yaşamı bölümünün ilk sayfasında tuhaf bir manşet çarptı gözüne. Savulun, Ford, Toyota, Chevrolet, kusurlu ürünün telafi sırası psikiyatristlerde. Shelley okumaya başladı. Otomotiv sanayinin devlerine örnek alan Golden Gate Psikanaliz Enstitüsü, telafi amacına yönelik bir bülten yayınladı. 24 Ekim'de olağanüstü bir toplantı düzenleyen enstitü, seçkin üyelerinden Dr. Seth Pend'i psikanalize zarar verici nitelikteki davranışları nedeniyle faaliyetten men ederek üyeliğini askıya aldı. Seth Pend, Seth Pend, hey dedi Shelley kendi kendine, evlenmeden önce Norman'ın beni gönderdiği doktor değil mi bu? Seth Pend ya, tabii eminim, şunun şurasında kaç tane Pend vardır ki? Okumaya devam etti. Ayrıntılı açıklama yapmaktan kaçınan enstitü sözcüsü Dr. Marshall Strider, Dr. Pend'in hastalarının bir psikanalistten beklenecek en iyi tedaviyi görmüş olmayabilecekleri inancının üyeler arasında ağır bastığını söylemekle yetindi. Ayrıca hastaların Dr. Pend'in analiz çalışmasından zarar görmüş olabileceğini düşündüklerini de sözlerine ekledi. Dr. Pend'in hastalarına ücretsiz psikanalitik ayar uygulanacakmış. Yakıt pompası mı bu diye sordu muhabirimiz. Rot mu, balans mı, egzoz mu? Doktor Strider yorum yapmaktan kaçındı. Doktor Strider'a göre bu girişim, Psikanaliz Enstitüsü'nün hastaya yönelik muamele, mesleki sorumluluk ve dürüstlük açısından olabilecek en yüksek standartlara bağlılığının kanıtıymış. Belki de haklıdır ama bu gelişme psikiyatristlerin malum kibri konusunda bütün bir camiayı bağlayacak soruları gündeme getirmez mi? Bundan birkaç yıl önceki Seymour Trotter skandalının ardından psikiyatri camiasının kendi kendini idare eden aciz olduğuna dair somut bir kanıt daha işte. Kişi, grup ve kuruluşlara yol gösterebilecekleri iddiasını psikiyatristler daha ne kadar sürdürebilir ki? Muhabirimiz temas kurduğu Dr. Pent bir tek şey söyledi ve doğrusu bizi çok şaşırttı. Avukatımla konuş. Shelley resmi ilanı bakmak için sayfa D2'yi çevirdi. Psikiyatrik hastalara çağır. Golden Gate Psikanaliz Enstitüsü 1984'ten sonra tedavi amacıyla Dr. St. Pent'le görüşmüş olan bütün erkek hastaların psikolojik değerlendirme ve gerekirse telafi edici psikiyatrik terapi için şu numarayı aramasını önemli duyurur. 415-555-2441. Dr. Pent'in uyguladığı terapinin psikanaliz ilkelerinden önemli sapmalar göstermiş ve zararlı etkilere yol açmış olması mümkündür. Her türlü hizmet tarafımızdan ücretsiz karşılanacaktır. Birkaç saniye geçmişti ki Shelley telefonda Psikanaliz Enstitüsü sekreteriyle görüşmekteydi. Evet Bay Merriman, üyelerimizden birinden ücretsiz terapi görmeye elbette hakkınız var. Biz zaten bunu teşvik ediyoruz. Terapistlerimiz dönüşümlü olarak hizmet veriyorlar. Arayan ilk kişi sizsiniz. Size Dr. Marshall Strider'la görüşmeniz için bir randevu verebilir miyim? Kendisi en tecrübeli analistlerimizdendir. Cuma sabahı 9'da.